Ayrım 12. Beyaz Aslan Henning Mankell. Sayfa 151. 11. Kısım. Ev Hallunda'da yeni yapılmış bir sitedeydi. Konovalenko 28 Nisan Salı akşamı arabasını geç bir saatte park etti. Skane'den gelirken acele etmemişti. Hızlı araba kullanmaktan hoşlanmasına ve BMW'nin motoru son derece güçlü olmasına rağmen yine de hız sınırlarını aşmamaya özen göstermişti. Jönköping'in dışında polislerin motosikletlileri durdurduklarına şaşkınlıkla tanık olmuştu. Birçoğu yanından şimşek gibi bir hızla geçtiğinden radar tarafından yakalandıklarını düşünmüştü. Konovalenko İsveç polisine kesinlikle güvenmezdi. Bunun nedeninin de demokrat İsveç toplumunun şeffaflığından kaynaklandığını düşünüyordu. Konovalenko demokrasiye güvenmemenin yanı sıra ondan nefret de ederdi. Demokrasinin yerleşmesi çok uzun zaman alırdı. Belki de aslında hiçbir zaman tam olarak uygulanamazdı. Kapalı Sovyet toplumunun açılmaya başladığını hissettiği anda Leningrad'ı terk etmişti. Eski hiyerarşi sistemini yeniden düzenlemek isteyen politbüro üyeleriyle ordunun önde gelen subayları 1991 yılının sonbaharında başarısız bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Bu başarısızlık kamuoyunun gözleri önüne serildiğinde Konovalenko hemen ülkeden kaçma planlarına başlamıştı. Ne türde olursa olsun asla demokratik bir rejimde yaşayamayacaktı. 20 yıldan beri üstünden neredeyse hemen hemen hiç çıkarmadığı KGB üniforması artık onun ikinci bir derisi olmuştu. Ve bu derisini de söküp atması olası değildi. O zaman ondan geriye ne kalırdı ki? Bu şekilde düşünen tek kişi o değildi. Son yıllarda KGB köklü reformlar yapmaya zorlandığında ve Berlin duvarı yıkıldığında o ve iş arkadaşları geleceğin nasıl olacağını oturup sürekli tartışır hale gelmişlerdi. Gizli servisin yazılı olmayan kurallarından biri de totaliter toplum çatırdamaya başladığında birinin mutlaka sorumluluğu üstlenmesi gerektiğiydi. Birçok vatandaş KGB'nin elinde yok olup gitmişti. Konovalenko'nun yeni Almanya'daki eski Stasi meslektaşları gibi mahkemeye çıkarılmaya hiç niyeti yoktu. Çalışma odasında duvara asılı dünya haritasını saatlerce incelemişti. 20. yüzyılın sonlarında kendisinin yaşamdan soyutlanmadığını görmüştü. Güney Amerika'daki dengesiz diktatörlük rejimlerinde yaşamayı kesinlikle düşünmüyordu. Ayrıca bazı Afrika ülkelerinde yaşamak istemiyor ve oradaki liderlere kesinlikle güvenmiyordu. Öte yandan bir ara ciddi ciddi aşırı dinci bir Arap ülkesine yerleşmeyi düşünmüştü. Bazı açılardan İslam dinini önemsemiyor, bazı açılardansa nefret ediyordu. Ama hükümetlerin hem açık seçik hem de gizli polis kuvvetleri olduğunu biliyordu. Sonunda bu seçeneği de bir kenara attı. Hangi İslam ülkesini seçerse seçsin sonuçta yabancı bir kültüre uyum sağlayamayacağına karar verdi. Ayrıca vodkayı bırakmak da istemiyordu. Uluslararası güvenlik şirketlerine hizmet vermeyi düşündü. Ama bu şirketlerde çalışmak için gerekli olan özgüvene sahip değildi. Ayrıca bu ona son derece yabancı bir dünyaydı. Sonunda gidebileceği tek bir ülke kalmıştı. Güney Afrika. Buraya ait eline geçen her şeyi okumuştu. Ama fazla bir şey de bulamamıştı doğrusu. KGB subaylarının vazgeçemedikleri disiplinleri sayesinde Güney Afrika'ya ait bazı dosyaları ele geçirmişti. Okudukları Güney Afrika'nın kendisi için en uygun yer olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Irkçılık hoşuna gitmişti. Gizli polis kuvvetlerinin çok iyi örgütlendiği haberinden de hoşnut kalmıştı. Zencilerden hiç hoşlanmazdı. Görebildiği kadarıyla bunlar aşağılık kompleksleri yoğun olan kişilerdi. Ne yapacakları hiçbir zaman belli olmazdı. Çoğunun suç dosyası kabarıktı. Bu düşüncelerinde ön yargılı olup olmadığından emin değildi. Olayları olduğu gibi kabul etmeye karar verdi. Öte yandan hizmetkarlar ve bahçıvanlarla dolu bir köşkte yaşama düşüncesi çok hoşuna gidiyordu. Anatoli Konovalenko evliydi ama yeni yaşamına karısı Mira olmadan başlamayı tasarlıyordu. Onca yıldan sonra artık ondan sıkılmıştı. Mira'nın da kocasından sıkılmış olma olasılığı çok yüksekti. Ama bunu ona sormak zahmetine hiç katlanmamıştı. Sıradan, tek düze, duygusuz bir yaşamları vardı. İşi sayesinde tanıştığı kadınlarla bu dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışıyordu. İki kızları da kendi bağımsız yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kimsenin onları düşündüğü yoktu. İmparatorluk çökerken kendisinin de kayıtsızlık içerisinde unutulacağını düşünmüştü. Anatoli Konovalenko böylece ortadan kaybolabilecekti. Kimliğini, hatta belki de dış görünüşünü de değiştirecekti. Ölüm haberini alan karısı da kocasının emekli maaşıyla yaşamını sürdürecekti. İş arkadaşlarının çoğu gibi Konovalenko da acil bir durum karşısında bir dizi kaçış planı yapmıştı. Elinin altında her zaman bir miktar döviz ve birçok kimlik vardı. Ayrıca Aeroflot'ta çalışan önemli kişilerle de sürekli bağlantı halindeydi. Nomenklatura'ya ait olan kimse gizli bir topluluğun üyesi gibiydi. Bunlar birbirlerine yardım ederler ve yaşam standartlarının düşmeyeceğine inanırlardı. Beklenmeyen, hiç hesapta olmayan çöküş gerçekleşinceye değin de böyle düşünmüşlerdi. Sona doğru kaçışından kısa bir süre önce her şey son derece hızlı bir şekilde gerçekleşivermişti. KGB'nin irtibat subayı olan ve Güney Afrika Haber Alma Örgütü'nde çalışan Jan Klein'le bağlantı kurdu. Konovalenko Nairobi'deki Moskova masasını ziyaret ettiğinde tanışmışlardı. Bu Konovalenko'nun Afrika kıtasına yaptığı ilk yolculuktu. Jan Klein, Konovalenko'nun hizmetlerinin hem kendisi hem de ülkesi için son derece yararlı olacağını açıkça belirtmişti. Konovalenko'nun kafasını göç etme ve çok rahat bir gelecek konusunda yıkadı. Ama bu da zaman alacaktı. Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Konovalenko'nun aracı bir ülkeye gereksinimi vardı. İsveç üzerinde karar kıldı. Birçok iş arkadaşı bu ülkeyi önermişti. Yaşam standardının bir hayli yüksek olmasının dışında sınırları geçmek de çok kolaydı. Dikkatleri çekmeden yaşanılabiliyordu. İsveç'te ayrıca çoğu suçlulardan oluşan bir Rus kolonisi de oluşmuştu. Bunlar batan gemiden kaçan farelere benziyordu. Konovalenko bu kişilerden yararlanabileceğini biliyordu. KGB'nin Rus suçlularıyla ilişkisi her zaman çok iyi olmuştu. Şimdi sürgünde olsalar bile yine de birbirlerine çok yararları dokunabilirdi. Arabadan indi. Bu site ona hem Leningrad'ı hem de Berlin'i hatırlatmıştı. Vladimir Raykov ile karısı Tanya, Hallunda'ya yerleşmekle en doğru şeyi yapmışlardı. Burada kalabalığın arasında dikkatleri üstlerine çekmeden diledikleri gibi yaşayabilirlerdi. Konovalenko tıpkı benim istediğim gibi diye geçirdiği içinden düşüncelerini düzeltirken, İsveç'e ilk geldiğinde yerleşmesine Raykov yardım etmişti. Raykov 80'li yılların başından beri Stockholm'de yaşıyordu. Kiev'de yanlışlıkla bir KGB albayını vurmuş ve ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Esmer tenli olduğundan ve araba benzediğinden İranlı bir göçmen olarak yolculuk etmiş ve Acemce tek bir sözcük bile bilmemesine karşın kısa zamanda göçmen statüsüne sahip olmuştu. Zaman içerisinde İsveç vatandaşlığına geçince gerçek adı Raykov'a geri dönmüştü. Yalnız İsveç yetkililerine işi düştüğünde İranlı olduğunu hatırlardı. Flen yakınlarındaki bir göçmen kampında yaşarken hem kendini hem de eşini geçindirmek için birkaç banka soygununa karışmıştı. Böylelikle de yeni yaşamına başlaması için gerekli olan sermayeye sahip olmuştu. İsveç'e yasal ve yasa dışı yollardan gelmeye hazırlanan diğer Ruslara yardım ederek de para kazanabileceğini fark etmişti. Onun bu alışılmışın dışındaki seyahat acentesi kısa zamanda duyulmuş ve yoğun bir çalışma dönemi başlamıştı. Ücret bordrosunda İsveçli yetkililerin temsilcileriyle pasaport memurları da vardı ve tüm bunlarda söz konusu seyahat acentesinin yasal ve etkili bir acent olduğunun somut kanıtlarıydı. Bazen İsveç kamu görevlilerine rüşvet vermekte çok güçlük çekiyordu ama özen gösterdiğinde genellikle başarılı oluyordu. Raykov İsveç'e yeni gelenlere Hallunda'daki evinde tipik Rus yemeklerinden oluşan bir ziyafet vermeyi artık gelenek haline getirmişti. Sert dış görünüşüne karşın Raykov'un zayıf karakterli, kolay yönetilebilen biri olduğunu anlaması Konovalenko'nun fazla zamanını almamıştı. Konovalenko Raykov'un eşiyle flört etmeye başladıktan kısa bir süre sonra Raykov'u parmağında oynatmaya başlamıştı. Raykov onun tüm ayak işlerini yaparken Konovalenko da keyfine bakıyordu. Jan Klein, Konovalenko ile bağlantı kurup Güney Afrika'da çok önemli bir cinayeti gerçekleştirecek Afrikalı kiralık katille ilgilenmesini söylediğinde de konuyla tüm ayak işlerini yine Rykov yapmıştı. Skane'deki evi kiralayan, arabaları tamir eden ve eve yiyecekleri depo eden yine Rykov olmuştu. Konovalenko, Rykov'un başka erdemleri olduğunu da biliyordu. Gerektiğinde gözünü kırpmadan kendisine söylenilen kişiyi öldürebilirdi. Konovalenko arabayı kilitledi, el çantasını aldı ve asansöre binip 5. kata çıktı. Evin anahtarı yanındaydı ama yine de kapıyı çalmak istemişti. Sinyal basitti, Enternasyonel'in şifreli versiyonuydu. Kapıyı Tanya açtı, Viktor Mabaşe'yi görmeyince şaşkınlıkla baktı. ''Geldin demek'' dedi. ''Afrikalı nerede?'' Konovalenko kadının sorusunu duymazdan gelerek ''Vladimir evde mi?'' diye sordu. Çantasını kadına uzatarak içeri girdi. Ev 4 odalıydı ve pahalı deri koltuklar mermer masayla döşenmişti. Ayrıca bir de son model teyp ve video da vardı. Ama son derece zevksizdi ve Konovalenko orada yaşamaktan hiç hoşlanmazdı. Ne var ki o anda başka bir seçeneği yoktu. Vladimir üstünde ipekli bir sabahlıkla yatak odasından çıktı. Tanya'nın tersine Vladimir Rykov çok şişmandı. Tanya yiyecek bir şeyler hazırlayıp masanın üstüne bir şişe vodka koydu. Konovalenko onlara bilmeleri gerektiği kadarını anlattı. Ama öldürmek zorunda kaldığı kadından söz etmedi. En önemli konu Viktor Mabaşa'nın nedensiz bir sinir krizi geçirmesiydi. Şu anda İsveç'te bir yerlerde olduğuna göre bir an önce ortadan kaldırılmasına sayılamayacak kadar çok yarar vardı. ''Vladimir, sen bunu neden Skane'de yapmadın ki?'' diye sordu. Konovalenko bazı güçlükler söz konusuydu diye karşılık verdi. Ne Vladimir ne de Tanya başka soru sormadı. Konovalenko arabayla Stockholm'e giderken olanları ve bundan sonra olacakları dikkatle gözden geçirmiş, Viktor Mabaşa'nın ülkeden ayrılabileceği olasılığıyla karşı karşıya kalmıştı. Viktor Mabaşa Konovalenko'yu bulmak isteyecekti. Pasaportlar ve biletler ondaydı. Dolayısıyla Viktor Mabaşa büyük bir olasılıkla Stockholm'e gidecekti. Belki de gitmişti bile. Konovalenko ve Rykov onu karşılamaktan hoşnut olacaklardı. Konovalenko birkaç kadeh vodka içti ama sarhoş olmamak için özen gösteriyordu. Aslında o anda tek istediği sarhoş olmaktı. Ancak yapması gereken çok önemli bir iş vardı. Çok önemli konularda kullanılmasına izin verilen Pretoria telefon numarasından Jan Klein'i aramak zorundaydı. Tanya ile Vladimir'e yatak odanıza gidin dedi. Kapıyı kapatın ve radyoyu açın. Bir telefon etmem gerekiyor ve kesinlikle rahatsız edilmek istemiyorum. Eğer ellerine fırsat geçerse Tanya ile Vladimir'in telefon konuşmasını dinleyeceklerini biliyor ve bu olasılığı ortadan kaldırmak istiyordu. Jan Klein'a öldürmek zorunda kaldığı kadını anlatması şarttı. Bu da Viktor Mabaşa'nın geçirdiği sinir krizini açıklayacaktı. Konovalenko'nun sayesinde adamın zayıf tarafları çok geç olmadan ortaya çıkmıştı. Kadını öldürmesi kendisine bir başka yarar daha sağlamıştı. Jan Klein eğer o ana dek anlamamışsa şimdi Konovalenko'nun ne denli acımasız olduğunu anlayabilecekti böylelikle. Nairobi'deyken Jan Klein Güney Afrika'nın her şeyden çok böylesi acımasız insanlara gereksinimi olduğundan söz etmişti. Ölümü önemsemeyen beyaz adamlar. Kendisine Afrika'da verilen numarayı anında ezberleyen Konovalenko ahizeyi kaldırıp çevirdi. KGB subayı olarak geçirdiği onca yıl içerisinde odaklaşma konusundaki yeteneğini pekiştirmek ve iyi bir belleğe sahip olmak için telefon numaralarını ezberlerdi. Ekvator'daki uydunun algılaması ve yeniden dünyaya göndermesi için bir dizi rakamdan oluşan numarayı 4 kez çevirmek zorunda kaldı. Pretoria'da biri telefonu açtı. Konovalenko boğuk ve ağır ağır konuşan sesi anında tanıdı. Olanları anlattı. Her zamanki gibi şifreyle konuşuyordu. Viktor Mabaşa'dan iş adamı diye söz ediyorlardı. Stockholm'e arabayla giderken yolda söyleyeceklerini hazırlamıştı. Ve Jan Klein de ona ne soru sormak ne de başka bir şey söylemek amacıyla sözünü kesmemişti. Konovalenko sözlerini tamamladığında bir sessizlik oldu. Bekledi. ''Yeni bir iş adamı yollayacağız.'' dedi Jan Klein sonunda. ''Eskisinden bir an önce kurtulmak gerekiyor. Varisin kim olacağına karar verir vermez seni arayacağız.'' Konuşma bitmişti. Konovalenko ahizeyi yerine koydu ve konuşmanın beklediği gibi geçtiğini düşündü. Jan Klein anlatılanları yorumlamış ve önlem almak için hazırlıklara başlamıştı. Yatak odasına yaklaşıp içeriği dinledi ama radyonun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Masanın başına geçerek kadehini doldurdu. Artık sarhoş olabilirdi. Yalnız kalmak istediği için yatak odasının kapısını açmadı. Eskiden olduğu gibi Tanya'yı yatağına almayı düşündü. Ertesi sabah erkenden Tanya'yı uyandırmamaya çalışarak kalktı. Raykov çoktan kalkmış mutfakta kahve içiyordu. Konovalenko fincanını doldurarak geçip karşısına oturdu. Viktor Mabaşa'nın ölmesi gerek dedi. Er ya da geç Stockholm'e gelecek. İçimde burada olduğuna ilişkin bir duygu var. Kaçıp gitmeden önce parmaklarından birini kestim. Bu da sol elinin sargılı olduğu ya da eldivenle dolaştığı anlamına gelmektedir. Büyük bir olasılıkla genellikle Afrikalıların gittiği kulüplerden birine gitmiştir. Eğer peşime düşecekse başka seçeneği yok. Bugünden itibaren Viktor Mabaşa'nın arandığı ve onu ortadan kaldıracak kişiye 100 bin kron verileceği haberini etrafa yay. Tanıdığın tüm Rusları sokağa sal. Sakın benim adımdan söz etme onlara. Bunu isteyen kişinin güvenilir olduğunu söylemekle yetin.
100 bin çok fazla dedi Vladimir.
Bunu bana bırak dedi Konovalenko. Söylediğimi yap yeter. Konovalenko tabancasının namlusunu Viktor Mabaşa'nın kafasına dayamayı aslında çok istiyordu. Ama bunun pek kolay olmayacağını biliyordu. Bu akşam kulüpleri dolaşalım dedi. Ama haberin akşama kadar yayılması gerek ki duyması gerekenler duysun. Yapacak çok işim var. Vladimir başını evetlercesine sallayarak ayağa kalktı. Şişman olmasına karşın oldukça çevikti. Yarım saat sonra Vladimir dışarı çıktı. Konovalenko pencereye yaklaşarak Vladimir'in park yerine giderek Volvo marka arabasına binişini izledi. Bu geçen seferki araba değildi. Demek yine değiştirmişti. Kendi kendini yiyip duruyor diye geçirdiği içinden Konovalenko, yeni arabalar alarak rahatlamaya çalışıyor. Kendi sınırlarını aşmanın tadına varamadan ölecek. Onunla geviş getiren bir inek arasında pek bir fark yok doğrusu. Konovalenko'nun o gün yapması gereken çok önemli bir işi vardı. 100 bin kron bulması gerekiyordu. Bunun ancak bir soygunla gerçekleşeceğini biliyordu. Soygun için acaba hangi bankayı seçseydi? Odasına geri dönünce bir an için yatağa girip Tanya'yı uyandırmak istedi. Ama sonra vazgeçerek sessizce giyinip odadan dışarı çıktı. Hallunda'daki evden çıktığında saat 10'u biraz geçiyordu. Hava serindi ve yağmur yağıyordu. Bir an için Viktor Mabaşa'nın nerede olabileceğini merak etti. 29 Nisan çarşamba günü öğleden sonra saat 2'yi çeyrek geçe Anatoli Konovalenko Akalla'daki Commercial Bankası'nı soydu. Soygun 2 dakika sürdü. Bankanın köşesindeki arabasına atlayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Gereksinimi olan paranın en az 2 katını aldığını fark etti. Hiçbir şey yapmasa bile Viktor Mabaşa ortadan kalktıktan sonra Tanya ile baş başa pahalı bir lokantada yemek yiyecekti. Ulfsund'a Wagen'e yaklaşırken yolun keskin bir viraj yaptığını gördü. Birden hızla fren pedalına bastı. Önünde yolu kesmiş 2 polis arabası duruyordu. Polis yolu kesecek zamanı nasıl bulabilmişti? Bankadan çıktığından ve alarm çaldığından bu yana yalnızca 10 dakika geçmişti. Ve bu yolu seçtiğini nasıl anlamışlardı? Anında kararını verdi. Vitesi geriye taktı ve hızla gaza bastı. Islak yolda lastiklerin çıkardığı o korkunç ses duyuldu. Arabayı hızla geri döndürürken kaldırımdaki çöp bidonlarından birini devirdi. Artık yavaş araba kullanması söz konusu bile değildi. Tek önemli şey bir an önce kaçmaktı. Arkasından gelen siren seslerini duydu. Yüksek sesle küfretti ve bir kez daha polisin nasıl olup da bu denli çabuk davrandığını merak etti. Sundbyberg'in kuzey taraflarını doğru dürüst bilmediği için kendine küfretti. Seçmek zorunda kalacağı tüm kaçış yolları aslında onu kentin merkezine giden otoyola çıkaracaktı. Ne var ki tam olarak nerede olduğunu bilmediğinden en iyi kaçış yolunu da planlayamıyordu. Birden kendini tek yönlü bir yolda buldu. İki trafik ışığında kırmızıyı aldırmadan yoluna devam etmiş olmasına karşın polisler hala arkasındaydılar. Frene bastı. Bir elinde plastik torba, diğerinde tabancası arabadan fırladı. Kendisini izleyen polis arabalarından biri durunca nişan alarak ön cama ateş etti. Polislerden birini vurup vurmadığını bilmiyordu ama gereksinimi olan avantajı elde etmişti. Polisler yardım isteyecekleri için hemen peşine düşemeyeceklerdi. Arkasında neyle karşılaşacağını bilmeden önüne çıkan tel örgülerin üstünden atladı. Diğer tarafta genç bir çift arabayla geçiyordu. Herhalde yalnız olabilecekleri sessiz ve sakin bir yer arıyorlardı. Konovalenko bir an bile duraksamadı. Arabanın hemen yanına koşarak tabancayı adamın başına dayadı. ''Sesini çıkarma ve söyleyeceklerimi yap.'' dedi bozuk bir İsveççeyle. ''Arabadan inin, anahtarlar kalsın.'' Çiftin kafası karışmıştı. Konovalenko'nun boşa harcayacak zamanı yoktu. Kapıyı açtı, direksiyonun başındaki adamı kolundan çekerek dışarı itti ve adamın yanındaki kıza baktı. ''Arabayı ben kullanacağım.'' dedi. ''Benimle gelip gelmemeye karar vermen için yalnızca bir saniyen var.'' Kız avazı çıktığı kadar bağırarak kendini arabadan dışarı attı. Konovalenko gaza basıp oradan uzaklaştı. Artık hiç acelesi yoktu. Her yönden siren sesleri geliyordu. Ama onun peşine düşenler kendisine yeni bir araba bulduğunun farkında bile değildiler. ''Acaba birini öldürdüm mü?'' diye geçirdi içinden. ''Bu akşam televizyonda görürüm.'' Dubo'daki metro istasyonunun önünde arabayı bıraktı ve metro ile Hallunda'ya gitti. Kapıyı çaldı. Evde ne Tanya ne de Vladimir vardı. Anahtarıyla kapıyı açarak içeri girdi. Plastik torbayı masanın üstüne koyduktan sonra vodka şişesine uzandı. Birkaç büyük yudum vodkadan sonra sakinleşti. Her şey yolunda gitmişti. Eğer yaralanmış olsaydı ya da bir polis vursaydı elbette her şey daha farklı olacak, kentte gözle görülür bir gerginlik oluşacaktı. Ne var ki böylesi bir şey olmadığından Viktor Mabaşa'nın ortadan kaldırılmasını erteleyecek bir şey söz konusu değildi. Parayı saydı, toplam 162 bin krondu. Akşam haberlerini dinlemek için saat 6'da televizyonu açtı. Tanya bir süre önce gelmiş, mutfakta yemek hazırlamaya başlamıştı. Haberler günün öyküsüyle başladı. Konovalenko da bunu bekliyordu. Şaşkınlıkla polis arabasının ön camını yerle bir eden kurşunun çok daha ciddi bir olaya neden olduğunu duydu. Kurşun ön koltukta oturan polisin burnuyla alnının buluştuğu yere, gözlerinin arasına isabet etmiş ve polis anında olay yerinde ölmüştü. Ekranda Konovalenko'nun öldürdüğü polisin resmi göründü. Klaus Tengblad, 26 yaşında, evli ve iki çocuk sahibi. Polis katilin yalnız olup olmadığını ve olaydan birkaç dakika önce Commercial Bankası'nın Akalla şubesine aynı adamın soyup soymadığını bilmiyordu. Konovalenko yüzünü buruşturarak televizyonu kapattı. Tam o sırada da kapının eşiğinde durmuş kendisine bakan Tanya'yı gördü. ''En iyi polis ölü bir polistir.'' dedi. ''Yemekte ne var? Karnım çok aç.'' Tanya ile Konovalenko yemeklerini bitirmek üzereyken Vladimir eve döndü. ''Banka soyulmuş.'' dedi Vladimir. ''Bir polis de ölmüş. Katil bozuk bir İsveççe ile konuşuyormuş. Bu akşam her yer polis kaynayacak.''
''Bu tür şeyler her yerde oluyor.'' dedi Konovalenko. ''Haberi yaydın mı?''
''100 bin kronun verileceğini duymayan kalmadı.'' dedi Raykov.
Tanya kocasının tabağına yemek koydu. Vladimir Raykov Konovalenko'ya ''Polisi öldürmek gerçekten de gerekli miydi?'' diye sordu. Konovalenko onu vuranın ben olduğumu da nereden çıkardın?'' dedi. Vladimir omuzlarını silkti. ''Profesyonelceydi.'' dedi. ''Viktor Mabaşa için gerekli olan paranın bulunması için banka soygunu gerekiyordu. Katil yabancı. Tüm bunları bir araya getirince insan ister istemez senin olduğunu düşünüyor.''
''Vuruşun profesyonelce olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun.'' dedi Konovalenko. Polisin vurulması tamamıyla şanstı ya da şanssızlıktı. Olaya nasıl bakacağına bağlı. Ama bence bu akşam senin kente yalnız gitmen çok daha iyi olacak. Ya da istersen Tanya'yı da al yanına.
Kentin güneyinde Afrikalıların gittiği birkaç kulüp var dedi Vladimir. İşe oradan başlamayı düşünüyorum.
Saat 8.30'da Tanya ile Vladimir kente gitmek üzere yola koyuldular. Konovalenko ise duş yaptıktan sonra televizyonun karşısına geçti. Tüm kanallardaki haberlerde polisin ölümünden söz ediliyordu. Ama polisin elinde katille ilgili herhangi bir ipucu yoktu.
''Elbette olmayacak.'' diye geçirdi içinden Konovalenko. ''Ben arkamda iz bırakmam.''
Telefon çaldığında koltuğunda uyukluyordu. Önce bir sinyal, sonra bir diğeri, bu kez 7 sinyal verilecekti. Üçüncü zilde Konovalenko ahizeyi kaldırdı. Anlaştıkları şifre kullanıldığından arayanın Vladimir olduğunu biliyordu. Arkadan gelen sesler Vladimir'in bir diskoda olduğunu gösteriyordu.
''Beni duyabiliyor musun?'' diye bağırdı Vladimir.
''Evet'' diye karşılık verdi Konovalenko.
''Ben kendi sesimi güçlükle duyabiliyorum'' dedi Vladimir. ''Ama haberlerim var.''
''Viktor Mabaşa'yı Stockholm'de gören olmuş mu?''
Konovalenko onun bunun için aranmış olduğunu düşünüyordu.
''Daha da iyisi'' dedi Vladimir. ''Şu anda burada.''
Konovalenko derin bir soluk aldı. ''Seni gördü mü?''
''Hayır ama önlemini almış.''
''Yanında biri mi var demek istiyorsun?''
''Hayır, silahlı.''
Konovalenko bir an düşündü. Saat 11:20 geçiyordu. Yapılabilecek en iyi şey neydi?
''Diskonun adresini ver'' dedi. ''Az sonra orada olurum. Kulübün kapısının önünde bekle beni. Acil çıkışların nerede olduğunu öğren.''
''Tamam'' dedi Vladimir.
Konovalenko tabancasını kontrol ettikten sonra birkaç yedek kurşunu cebine attı. Sonra da odasına giderek duvarın dibindeki plastik bir çantayı açtı. Çantanın içinden 3 gözyaşı bombasıyla 2 gaz maskesini alıp o gün öğleden sonra banka soygununda kullandığı plastik torbanın içine koydu. Banyodaki aynanın önünde saçlarını özenle taradı. Her önemli işten önce saçlarını özenle tarardı. 12'ye çeyrek kala Hallunda'daki evden dışarı çıkarak kente gitmek üzere bir taksiye atladı. Taksi şoförüne Öster Malmstorg'a gitmek istediğini söyledi. Orada arabadan inip başka bir taksiye bindi ve güneye, Söder'e doğru yola koyuldu. Diskonun kapı numarası 45'ti. Oysa Konovalenko 60 numaralı adrese gitmek istediğini söylemişti taksi şoförüne. Arabadan indi ve ağır adımlarla geldiği yolu gerisin geriye yürümeye başladı. Birden karanlığın arasından Vladimir karşısına çıktı.
''Hala içeride'' dedi. ''Tanya eve döndü.''
Konovalenko başını yavaşça salladı. ''O zaman gidip onu halledelim'' dedi. Sonra Vladimir'den diskonun içini tarif etmesini istedi. ''Şimdi tam olarak nerede?'' diye sordu.
''Barda'' diye yanıtladı Vladimir.
Konovalenko başını evet dercesine salladı. Birkaç dakika sonra gaz maskelerini takmışlar ve tabancalarını ellerine almışlardı. Vladimir hızla diskodan içeri girip kapının önünde duran iki kapıcıyı bir kenara itti. Konovalenko da göz yaşartıcı bombayı patlattı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 163.